Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Efendim merhabalar. Susurluk çetesi ortaya çıktığında, daha doğrusu Susurluk çetesi kamuoyuna yansır hale gelmeye başladığında Süleyman Demirel çıkıp şöyle bir ifade kullanmıştı. Devlet bazen rutin dışına çıkar. Bu şu demek, yani biz öyle bir devlet kurduk ki her zaman hukukun içinde kalmayacak, her zaman uluslararası hukuki normlara, demokrasiye bağlı kalmayacak ve ihtiyaç hasıl olduğu zaman devlet rutinin dışına çıkarak bu ihtiyacını giderecek. Peki geçmişte devlet bu ihtiyacını neyle gideriyordu? Anlaştığı çetelerle gideriyordu. Yani kamu görevlilerini çok fazla bu işlere bulaştırmak istemiyordu ki başarılı olamıyordu. Onlar da bu işin içine giriyordu. Bunu sıklıkla gördük ama en azından hukukun dışına diplomatik bir tavırla çıkmaya çalışan bir devlet karesi vardı karşımızda. Peki, devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla hukukun dışına çıkıp bir parti devleti olmaya karar verirse ne olur? Dün 23 Nisan'dı. Meclis, yani milletin iradesinin tecelli etmesi gereken meclis 101 yaşına girdi. Peki bu meclis ne durumda? Türkiye Cumhuriyeti hangi durumda? Türkiye Cumhuriyeti'ni, bu cumhuriyeti evet kurduk ama biz bunu demokrasiyle taçlandıracağız diye iktidara gelen AKP bileşkesi nasıl bir devlet inşa etti? Bugün bunu konuşacağız ve bu devlet ne kadar daha yoluna devam edebilir? Yani bu parti devleti ne kadar daha yoluna devam edebilir tartışmaya çalışacağız. Neden bu örneği verdim? Neden bu konuyu seçtim bu hafta? Çok dramatik bir tablo bakın. 90'lı yılların başında komünist bloktan çıkan, 92 yılının sonlarına doğru demokrasi olma kararını alan ve adım adım demokrasi inşa etmeye başlayan ülkeler Avrupa Birliği üyesi oldu. Altyapı sorunlarını çözdüler, daha iyi bir ekonomi inşa ettiler ve çok daha iyi bir demokrasileri var. Mükemmel konumdalar mı? Hayır, ama geçmişle mukayese ettiğimizde, kendi geçmişleriyle ve Türkiye ile mukayese ettiğimizde 101 yıllık meclisi olan, kusurlu da olsa işleyen bir demokratik tecrübesi olan ülke nereye geldi? Komünist bloktan kopan cumhuriyetler nerede duruyor? Fotoğrafını yan yana koyup bir Türkiye fotoğrafına bakmamız gerekiyor. Şimdi mevcut Türkiye'de anayasa askıya alınmış durumda. Evet, yazılı olarak bir metin var, bir anayasa var ama bu anayasa ancak ve ancak AKP'nin işine geldiği takdirde kullanılıyor o maddeler ve o maddelere göre hüküm veriliyor. AKP'nin işine gelmiyorsa bir tweetle bir milletvekilini hapse atabiliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir kararı bir alt mahkemeye bozdurabiliyorsunuz. Yani de facto ülkede bir anayasa olduğundan artık bahsetmemiz mümkün değil. Ülkede artık bir tek adam var. Tüm karar alanlar Sayın Cumhurbaşkanımızın arzu ettiği gibi, onun istediği gibi, onun direktifiyle, yani iki ayaklı bir anayasamız var. Bu da Recep Tayyip Erdoğan. Peki bu sürdürülebilir mi? Bu sürdürülebilir. Ne kadar sürdürülebilir? Siz iflasa tahammül edebildiğiniz kadar anayasası olmayan, yazılı bir metne bağlı olarak hüküm veren ve herkesin yerinin ve konumunun belli olduğu bir devleti siz sırtınızda taşıyabildiğiniz kadar, açlığa dayanabildiğiniz kadar bu kare sürdürülebilir. Yargı nerede duruyor peki burada? Yargı tamamen bir parti teşkilatına bürünmüş durumda, bir parti teşkilatı gibi hareket ediyor ve siz ancak sosyal medyada bir tepki verirseniz, çok büyük kitlelerin morali bozulursa yargı görece olarak kısmen kısa süreli tepkileri sindirecek kadar hukuka bağlıymış gibi kararlar alabiliyor. Burada şu aklıma geliyor, Göbels'in savcılara yaptığı, hakimlere yaptığı bir konuşmada şöyle diyor. Siz yazılı metinlere takılmayın. Karşınızda yasa varmış, anayasa varmış. Böyle düşünmeyin. Sizin düşünce diyalektiğiniz şöyle olmalı. Führer benim yerimde olsaydı, yani Hitler benim yerimde olsaydı bu durumda nasıl karar verirdi? Kararlarınızı buna göre alın. Türkiye'nin geldiği nokta budur. Zaten AKP'ye iki iyi kötü akıl vermeye çalışanların tamamına yakınının bu dönemin hayranı olduğunu ve taktik, yöntem, hatta sloganlarla Türkiye'de bunu ilk gündeme getiren benim, birçok şeyde caps'leri yayınlanmaya başlandı. Hitler döneminin sloganlarını, işte o sen Türkiye'sin, büyük düşün, tek vatan, tek millet, tek lider, bunların tamamı Hitler literatürünün, Hitler dönemi sloganlarının birebir neredeyse, birazcık tornistan edilerek, modifiye edilerek Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. Peki 101. yaşını kutladığınız meclis nerede duruyor? Meclis bir A4 kağıdı kadar hükmü yok, kıymeti, harbiyesi yok. Neden? Meclisten ne çıkarıyordunuz siz? İktidar çıkarıyordunuz. Değil mi? Parlamenter sistemde. Yasa çıkarıyordunuz. Denetim çıkarıyordunuz. Muhalefet çıkarıyordunuz, koalisyon çıkarıyordunuz, güç dengesi çıkarıyordunuz, kuvvetler ayrılığı çıkarıyordunuz. Liste aslında daha uzun. Bugün Erdoğan'ın danışmanlarının bir boş A4 kağıda yazdığı ve altına Erdoğan imzasıyla mührünün geldiği her şey meclisin üstündedir. KHK dediğiniz şey budur. Erdoğan'ın boş bir kağıda yazıp altına imza attığı her şey kanun oluyor. Kanun hükmünde kararname dediğiniz şey meclisi bypass eder, milletin iradesini bypass eder. Orayı sanki bu ülkede bir demokrasi varmış gibi siz orada kumda oynayın. Bu sistemin içindeki meclisin rolü budur. Ve meclise bu utanılacak rolü veren, o referandumda sandığa gidip evet diyen, başkanlık sistemine evet diyen sizlersiniz. Siz iradenizi, 70 küsür yıllık demokrasi tecrübenizi ve modern devlet algınızı dediniz ki bir A4 kağıdına bunu yaz ve altına bir imza at, sana veriyorum. Tüm iradem sana emanettir ey saray dediniz. Bugünkü iflasın arkasında sizler varsınız ve ne kadar uzatırsanız, ne kadar buraya destek vermeye devam ederseniz yaşayacağınız çöküntü, iflas o kadar derinleşecek. Ülkenin bir gün şayet olursa tekrar toparlanması, ki ben bunun olacağına inanıyorum, tekrar kendine gelmesi, tekrar bir demokrasi inşa edip ekonomisini düzeltmesi ve çocuklarınıza bir iş imkanı sunabilmesi o kadar uzayacak. Senelerdir sosyal medyada size şunu anlatmaya çalışıyorum. İflas edecek. Bu sistemin devam etme şansı yok. Bu bir kehanet de değil. Yani kendimle övünmüyorum. Siyaset bilimi 101 dersini alan iyi bir öğrenci de bu iflası görebilirdi. İflas edecek, çok derin yarıklar açacaksınız ve çocuklarınız ne kadar iyi eğitim alırsa alsın, şayet parti teşkilatından gelmiyorsanız, AKP'de çok çok güçlü alt tabakada olmanız yeterli değil. Kartlarınız yoksa çocuklarınız iş bulamayacak. Zehir gibi zeki olsalar bile, partili olduğunuz takdirde iş bulacak olsa bile çocuklarınız sadece ve sadece asgari ücrete talim edebilecekleri ya da onun birazcık üstünde bir maaşla iktifa edecekleri, gece gündüz yurt dışına çıkma hayalleri kurabilecekleri bir cumhuriyet, bir devlet ve bir meclis inşa ettiniz. Yani milletin iradesinin tecelli ettiği dediğiniz yerden artık sadece demokrasi oyununda bir figüran rolü çıkıyor meclise. Peki nerede bu güç? Bu gücün tamamı tek adamda. Sarayda, iki dudağının arasında. Onun merhametine bağlısınız. O da çıkarttığı kabineden de göreceğiniz gibi kendi ailesinin ve geleceğinin garanti altına alabileceği bir sistem inşa etmek istiyor. Kendisine, evlatlarına ya da işte belki ileride damadına rakip olabilecek hiçbir aktörü partide istemiyor. Trollerden birazcık daha zeki, trollerden birazcık daha düzgün cümle kurabilen insanları bakan yapıyor. Son aile bakanının ortaya koyduğu performans, ifadelerini izlediniz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın başında olan adamın TRT Haber'e çıkıp verdiği demeci izlediniz. Bir trolden farksız 128 milyar doların nerede olduğunu izah etmek yerine SİHA'ları yaptık, ordular kurduk, sınır ötesi harekat yaptık, yerli ve milli savunma sanayimiz şöyle gelişti, böyle gelişti hikayelerini anlatıyor size. Karşınızdaki aktörlerin hiçbiri gerçek değil, parti içinden güçlü bir ikinci adam çıkmasına mani olmaya çalışıyor. Muhtemelen en nefret ettiği insan çıktığı için doğal süreçte ikinci bir adam Süleyman Soylu. Onu da bakalım nasıl elimine edecek, nasıl ıskartaya çıkaracak ya da o ora nasıl isyan edecek, hep birlikte izleyeceğiz. Dolayısıyla özetleyecek gerekirsek karşımızda artık bir demokrasi yok. Türkiye'yi hiçbir bağımsız kuruluş, hiçbir bağımsız organizma, üniversite, enstitü demokrasi olarak sınıflandırmıyor. Karşınızda çok utanç verici bir şey, bir darbeyle değil, halk desteğiyle, yani kendi iradenizle inşa ettiğiniz bir despotluk var. Bu despotluğun devam edebileceği limitlere geldik. Şimdi aklımızda karşımızdaki son soru şu: seçimle bu despotluktan tekrar kusurlu da olsa işleyen bir demokrasiye geçebilecek miyiz yoksa geçemeyecek miyiz sorusuyla karşı karşıyayız. Burada muhalefete düşen çok önemli bir görev var. Referandum akşamı pusula, mühürsüz pusulaları geçerli sayan, İstanbul seçimlerinde veri akışını durduran, seçimi masa başında çalabilmek için zaman kazanan, kazanamadığı seçimi iptal ettirip tekrarlatan bir iktidarla karşı karşıyasınız. Önümüzdeki seçimlerde bu halkın karşısına yine Anadolu Ajansı'ndan alacağınız verilerle çıkacaksanız ve alternatif bir seçim güvenliğini organize eden ve gönüllülerin içinde olduğu bir haber akışı, bir haber ağı kurmayacaksanız hiç seçimlere girmeyin. Zira anketlerde ne kadar önde olursanız olun, masa başında artık oyun kurmaya yemin etmiş bir iktidarla da masa sandıktan iktidarı devralma şansınız oldukça azalmış görülüyor. O kadar seviye düştü ki 23 Nisan'da çıktı, çocuklara dedi ki işte nasıl bir tarla arsa değilse kıymetsizdir, vatan uğruna ölen olmazsa, şehit olmazsa o vatan kıymetsizdir. 23 Nisan'da verdiği mesaja bakın. Hala arsadan, ezberinden, kupon arazilerden bahsediyor. Hala evlatlarının, hiçbir AKP'linin evladının gitmediği ama sizin evlatlarınızın şehit olarak bayraklardan, en büyük bayrakları biz yaptık, en büyük camiyi biz yaptık. Siz şehit olun, kan üstünden iktidarı yürütmeye, yönetmeye yemin ettikleri bir zemin var. Burada da sembolleştirdikleri, zaten açlık arttıkça 3. Dünya ülkesinde semboller yukarı çıkar. Bayraklar, vatanlar, camiler, ibadethaneler, şehitlikler kutsanır. Siz de o gündemle uğraşırsınız. Diğer müreffeh ülkelerin çocukları işte Mars'ta helikopter uçururken, Mars o oksijen denemesi yaparken, atmosferinde oksijen inşa ederken, siz de burada 100 yıllık, 150 yıllık, 200 yıllık sorunlarınızla kumda oynamaya devam edersiniz. O Yeşilçam filmlerindeki meşhur replikle, bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı ya, o genç hep fakir ama gururlu bir şekilde orada kalır, hiç karnı doymaz, hiç bilim üretmez, hiç edebiyat okuyacak, sanatsal faaliyetlere katılacak. Bu tür dünyevi, beşeri keyiflerin, zevklerin ya da başarıların içine giremeyecek, hep iktidarın payandası olabilecek bir cumhuriyet inşa etmiş ve çocuklarınıza miras olarak bu utanç verici tabloyu bırakmış olursunuz. Şimdi Shakespeare'in çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki, umut iz bırakmayan bir av köpeğidir. Peki bu kadar konuşuyorsun, neden hala eleştirmeye devam ediyorsun? Madem tablo bu kadar umutsuz diyenleriniz çıkabilir, onun üstüne bu lafı söylemek istiyorum. Umut gerçekten de iz bırakmayan bir av köpeğidir. Bunu peşinden giderek daha iyisini aramak zorundasınız. Almanların çok sevdiğim bir atasözü var. Onlar da diyor ki, en son umut ölür. Umudu öldürmediğiniz sürece hala çıkmadık candan umutla beklemek, hayal etmek zorundasınız. Bu hafta size şu soruyu hazırladım. Önümüzdeki 5 sene içinde siz nasıl bir Türkiye görüyorsunuz? Sizin en ufak bir umudunuz var mı? Değişimin vuku bulacağına inanıyor musunuz? İsterseniz yorum köşesinde Bunu konuşalım, bunu tartışalım. Bu hafta size meclisin 101. yılında aslında onun nasıl bir A4 kağıdı ile değiştiğinizi, kendi ellerinizle nasıl bir otoriter rejim kurduğunuzu ve buradan çıkmak için başta seçim güvenliği olmak üzere tüm tedbirleri alarak son bir umutla sandıklara yüklenmenizi ve bir demokrasi cephesi inşa etmeniz gerektiğini anlatmaya, izah etmeye çalıştım. Bir sonraki yorumda birlikte olmak üzere efendim. Hoşça kalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.